Sel, Ekim geldi. Halloween'e hazır mısınız? Ben çok hazırım. Aslında var ya hala şey derler ya, bir tane böyle meme vardı. 2024 yaklaşıyor ama ben hala 2017'yi proses etmeye, sindirmeye çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum. Ben de bu yıl böyle birazcık geriden geliyorum. Hala Temmuz'u sindirmeye çalışıyorum. Biz şu an Ekim'e geldik ama Temmuz, Ağustos gibi bir yerde kaldı benim kafam. Bu arada havalar acayip soğuduğu için artık şey yapmayı sevmiyorum ben. Saçlarımı kurutmayı sevmiyorum, tamam mı? Böyle bırak, işime tembelim ya, işime de geliyor. Ama artık böyle 1 Eylül'den itibaren tak. Zaten Ankara'da resmi kurum sanki böyle yazı gitti dilekçeyle. Her yer birden soğumaya başladı. Ben de artık sürekli öksürerek ve burnum akarak uyanmaya başladım. Hatırlıyor musunuz? Covid sonrası herkesin maske taktığı bir dönem. Hiçbirimiz hasta olmuyorduk. Çünkü hem sürekli ellerimizi kolonyalıyorduk hem ben öyle yapıyordum yani. Telefon eve gelince telefonu siliyordum böyle kolonyayla. Hem maske takıyorduk yani, bir kimseyle temasımız olmuyordu falan, o yüzden hiç hasta olmuyorduk. Artık sürekli hasta uyanıyorum ve artık saçlarımı kurutmaya başlamam gerekiyor. Ben yine öyle yapmayı düşünüyorum ya. Mesela şu üşeniyorum artık, kolonyalamıyorum ama telefonu kolonyalamam lazım. Çünkü bu aralar çok telefonla konuşuyorum ve şuralarımda resmen tekrar sivilce çıkmaya başladı. Çıldıracağım yani. Biliyorum yani mikroptan, bakteriden, pislikten oluyor ama gel gör ki üşeniyorum. Gerçekten çok üşeniyorum. Ama yapmam lazım arkadaşlar, yapmamız lazım. Bakın bana güvenin. Özellikle böyle ortak alanlara çok giriyorsanız falan. Dalga geçecektir insanlar, ya da şöyle bir grupta var ya, aşı karşıtı. Plandemi. İşte bunlar yine zombi gibi maske takıyorlar falan. Kimseyi umursamayın. Yani eğer benim gibi sık hasta olan bir insansanız takın maskenizi abi yani. Bırakın onlar konuşsun ve kendilerini çok özel zannetsinler maske takmadıkları için. Ya bu şey için değil yani, Covid için değil, bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey yani. İnsanlar, doktorlar falan, hemşireler niye maske takar? Koruyor çünkü, değil mi? Mikroptan, bakteriden, bilmem neden. Takacağım ya. Şu an var ya, üşeniyordum dışarı çıkarken takmaya. Şu anda çok şey oldum. Kendi kendimi bir anda ikna ettim. Neyse, bu arada şeye nazar ettim ya. Geçen hafta demiştim ki kendimi işime vermek istiyorum, o yüzden. Of. O yüzden hiç aksatmamaya çalışıyorum. Daha profesyonel yaklaşmaya çalışıyorum. Ama İstanbul'a tam gitmeden önce video çekecektim. Bir tane içerik üretici arkadaşım, İsmini vermeyeyim, dedi ki ya boş ver, video çekme, biz beraber çekeriz burada dedi. Sonra İstanbul'a gittim, sonra hasta oldu ve video çekemedik. Ben normalde döndüğüm ilk gün işte podcast yapmayı planlıyordum. Sonra döndüğümde böyle canhıraş bir şekilde videoyu hazırlamaya başladım. Bir de biraz uzun bir video. İnsanlarda sabır da yok ya. Üzülüyorum gerçekten. 2-3 saatlik videolar yapıyorum arkadaşlar ben. Yani bir haftada benim o içine koyduğum editler, böyle ben sevgimi ve aşkımı üzerine sprinkle ederek yapıyorum videolarımı. O yüzden böyle çok hızlı hızlı ve özensiz videolar çıkarmak istemiyorum. Beni çok bazen zorluyor insanlar bu konuda. Ama böyleyim ben, ne yapayım işte. Yavaş gelsin, güzel gelsin tadında takılıyorum yani. Hızlı gelsin ama geğirdiğim kısmı editlemeyeyim falan. Bu arada artık geğirmediğim için bana gerçekten çok içerleyenleriniz var. 100. bölüme gidebilirsiniz yani, bir geğirme sesi duymak için. Artık o kadar sık geğirmiyorum. Çünkü utanıyorum amına koyayım ya. İnsanlar ya böyle, ben biz bize bir aradayız diye düşünerek rahat davranıyordum yani. Ama oğlum ünlüler falan takip ediyor artık. Utanıyorum yani. Çekiniyorum. Ben utangaç bir insanım. Hazal Kaya falan takip ediyor diye bütün geyiklerimi kırpsam mı diye düşündüm. Şaka yapıyorum bu arada da. Ben böyle kendimi çok yalnız hissediyordum, tamam mı, bu konuda. Geçen gün H3H3 Ethan Klein var ya. Ethan Klein diye mi okunuyor? Klein. Okuma özürlülük ve ben. Neyse, Ethan'ın podcast'ini dinledim. Brittany Browski diye. Brittany Browski de şu hani kombuça içtikten sonra yapan kız var ya, TikTok'ta ünlü olmuştu. İşte o kızı, çok komik ve zeki ve muhteşem bir kız bu arada. Eğer YouTuber arıyorsanız dinlemek için İngilizce içerik, tavsiye ediyorum. Ya ben onun o kadar böyle çok boyutlu bir insan olduğunu düşünmüyordum. Ya dinledikçe böyle hem aşırı komik hem aşırı zeki bir kız bence. Bir de kendimle çok özdeşleştirdim bazı şeylerini. Mesela ben de çok muhafazakar bir yerden geliyorum. O da Teksas'ta doğmuş, büyümüş. Bayağı dindar bir ailesi varmış. Kiliseye, miliseye gidiyorlarmış falan. Kızıyorlarmış hatta ona bazen işte yaptığı içerikler için falan. O yüzden çok böyle şey yaptım yani. Bir bağ kurdum gibi oldu. Neyse işte ben geçen o ikisinin podcast'ini izliyordum. Andrew Tate'le ilgili olanını. Aşırı komikti bu arada. İnanılmaz güzel dalga geçiyorlar. Ben şeye gıcık oluyorum ya. Bazen dalga geçiyorum ama sinirim, öfkem tabii Türkiye'de yaşadığım için dalganın üzerine çıkabiliyor. Ve böyle bazen o sinirli bir içerik oluyor sadece. Ve sinirli bir içerik olunca da üzülüyorum sonradan. Diyorum ki ya keşke biraz daha rahat ve taşak modunda takılsaydım falan. Neyse. Ay öyle güzel ve komik dalga geçmişler ki ve kız sürekli ama sürekli geğirdi. Artık geğirirken kızın suratını göstermiyorlar çünkü podcast'te artık iğrendiler mi yaptılar. O kadar komiğime ve hoşuma gitti ki kızın o şekilde laf arasında mesela Andrew Tate ile dalga geçiyor sonra bıaa diye
I want to do that in his mouth. It wasn't.
No.
It wasn't.
Ya ben böyle normalde gerçek hayatta sürekli yapılsa ve sevmediğim biri yapsa gerçekten iğrenirim ve gıcık olurum ama böyle muhabbet arasında, taşak muhabbeti arasında işte pizza falan yiyorlar mesela. Pizza yerken işte kola içerken bir anda diye ya komik oluyor. Bunu var ya asla kendimi bu konuda açıklayamayacağım. Geyirik konusunda uzun bir rente girişmem peki. Asla bu konuda ya osurum ve geyirin aslında ne kadar komik olduğu konusunda insanları asla ikna edemiyorum. Belki Türkiye'deki bazı kodlarla da ilgili olabilir bilemiyorum. Yani sonuçta eğer kültürel bir şeyse insanlara ben aksini ısrar ede de öğretemem. Yani insanlar öyle inanıyor, öyle biliyor, öyle gelmiş, öyle gidecek ama benim için inanılmaz komik ve bende çok özel ve ayrı bir yeri var. Böyle muhabbet arasında rahatça geğiren insanları çok komik buluyorum. Neyse dostlarım İstanbul'a gittim. Gaming İstanbul'a gittim. Ya var ya böyle oradan resmen tepine tepine ağlayarak çıkacaktım biliyor musunuz? Çünkü geçen senekinden biraz daha boş geldi bana. Geçen sene o yemekli olan kısım daha doluydu. Böyle bomboş bir alan bırakmışlar. Yani kocaman fuar alanının çok büyük bir kısmı boş gibi geldi bana ve oraya böyle komagene çiğ köfte ve pizza bu standları kurmuşlar. Düşün orada ya şeye çok üzüldüm. Öğrenciler, gençlerimiz böyle güzel güzel cosplay'ler yapıyorlar, oyun geliştiriyorlar. Ya müthiş yetenekli insanlarımız var bizim. Müthiş yetenekli çocuklarımız var. Yetenekleri değerlendirilemeyen, potansiyelini kaçıran. Mesela ben de aslında bir anlamda öyleydim biliyor musunuz? Ben birazcık kendimi son anda kurtardım gibi oldu. Mesela ben çizgi film animasyon okumak istediğimi biliyordum. Yani 7 yaşımdan beri biliyordum bunu. Ama hani bazı şeyler küçük şehirde yaşamak, insanların görmemesi, anlamaması, yönlendirmemesi, biraz işte cahillik, biraz ailen senin için elinden geleni yaptığını ve en iyisini yaptığını düşünmek istiyor. Ama seni doğru alana yönlendirmek yerine işte sanatçı aç kalır falan diye düşünerek ki Türkiye'de doğru artık bu arada. Sanatçı aç kalır diye düşünerek öğretmenlik, doktorluk, avukatlık falan gibi işte memurluk falan bu tarz şeylere yönlendirmeleri. Bunun neticesinde ben Güzel Sanatlar Lisesi okuyamadım ve Güzel Sanatlara da gidemedim. Çok geç gittim. Ve ben devam ederken de farklı bir yeteneğimi buldum ve ona yöneldim. Yani bir ucundan kurtardım gibi oldu. Ama ve tabii ki İngilizce öğretmeni olmanın benim kişiliğime, bana hayatıma birçok katkıları da oldu. Ben bunu hiçbir zaman reddetmiyorum zaten. Çok şey öğretti bana İngilizce öğretmeni olmak. Ama gerek var mıydı? Yani ben kendim seçebilsem veya benim çocuğum böyle bir şey istediğini söylese, ona başka bir şey yaptırmak yerine direkt olarak o alana yöneltirdim. O yüzden mesela bakıyorum çocuklara. Ya çok yetenekliler, gözleri parlıyor. Çok güzel bir şeyler yapmak istiyorlar ama Ne maddi destek var, ne sponsorluk var, ne aileleri destekliyor, ne... Ya ülke böyle üreten insanı sevmiyor. Üreten insanın kafasına böyle çekiçle vuruyor yani. O yüzden çok zor, çok üzüldüm yani. Ya da güzel bir şey yapan, gerçekten yetenekli olan ve genç olan insanları o kadar çok devlet destek olmamış ki. Ya da ne bileyim, çok güzel şeyler yapan kişilerle tanıştım. Ne bir ödül almışlar Türkiye'de, ne bir şey olmuş. Yani güzel bir şey yapıyorsun ve bunun sonucunda hiçbir şey olmadığı gibi böyle itin götüne sokuluyorsun. Yani desteklenmediğin gibi köstekleniyorsun aslında bir yerde. O yüzden tabii herkesin ağzında ya işte yurt dışı, yurt dışına giderim, yurt... Buna da çok üzülüyorum. Çünkü birincisi herkes yurt dışına gidemeyecek. Bunun için ekonomik durum gerekiyor. Bunun için sevdiklerinden, ailenden ayrılman gerekiyor. Bunun için bambaşka bir düzen kurman gerekiyor. Bunun için çok uğraşman, çok emek sarf etmen gerekiyor. Bir de orada ilk gittiğinde bir de depresyon yaşaman gerekiyor. Çünkü hayatını baştan kuruyorsun ve sıfırdan başlıyorsun. Hiç kolay bir şey değil. Ve herkesin gitmesine gerek de yok. Herkes gitmemeli bence. Çünkü herkes giderse ülke çok leş birilerine kalıyor ve leş bir yer haline geliyor. O yüzden herkesin gitmeyi hayal etmesi hem gerçekçi değil, hem inanılmaz üzücü, hem de bu sefer kalmak isteyen veya gitme gibi bir planı olmayan insanların da bir şeyleri kaçırıyormuş gibi hissetmelerine, korkmalarına, üzülmelerine ve daha depresif hissetmelerine sebep oluyor bence. Yani gerçekten gidecek insanlar, yani gerçekten gitmeyecekseniz bence ağzınızda sürekli bir gideceğim, gideceğim zaten, gideceğim sözü olması hem sizin psikolojinize iyi gelmiyor hem de etrafınızdakileri çok üzüyor bence. Yani sürekli gideceğim, gideceğim demek ama gitmemek sanki sürekli hayatı Türkiye'de kaçırıyormuş gibi bir hisle yaşamanıza sebep oluyor. Ama öyle bir şey yok yani. Herkesin tabii ki başka ülkelerde belki bazı konularda daha özgürler ama mesela arkadaşım gitti. Yani hayatı tıpkı buradaki olduğu gibi zor yani. Çünkü hayat her yerde zor. Tabii ki bazı şeyler daha kolay orada. Ekonomik olarak daha iyi olacak. Daha rahat ve daha özgür yaşayacak. Ama yani yurt dışına gidince böyle cennet gibi bir hayat olmuyor. O yüzden bunu geçen arkadaşlarımla konuştuk. Sürekli böyle insanların yurt dışını idealize etmesi, sürekli yurt dışına gitme üzerine hayatlarını şey yapmaları. Sanki böyle hani şey dersin ya, kilo verince mesela bir kıyafet alırsın X small, dersin ki kilo verince giyeceğim. Ama asla kilo vermezsin, asla giymezsin. O dolapta o kıyafet çürür, bunun gibi. Bence birincil amacımız hiçbir zaman yurt dışına kapağı atayım olmamalı. Bence birincil amacımız kendimi nasıl kurtarırım. Ama ülke bazında değil. Ülke anlamında değil. Kendimi nasıl gerçekleştiririm anlamında diyorum bunu. Kendimi, ya evet ülke çok kötü bir durumda ama ben bir şekilde çalışarak ve kendi amacımı bularak bu hayatı daha çekilebilir kılmam lazım. Kendimi gerçekleştirmem lazım. Hayatta ne istediğimi bilmem ve bulmam lazım. Siz hayatta ne istediğinizi bulunca ve tutkuyla o işi yapmaya başlayınca zaten gerisi geliyor. Yani direkt yurt dışında yaşayayım da bok bile olurum, Norveç'te kaldırımda bir bok parçası bile olurum şeklinde olunca yani hem burada çok üzülüyorsunuz hem de orada da tatminsizlik olur bence diye düşünüyorum. Neyse işte ona çok üzüldüm. Sonra arkadaşlarımızla buluştuk. Böyle çoğu sanatçı olan arkadaşlarımla buluştum. Onlar da sürekli yurt dışı, yurt dışı, yurt dışı. O kadar üzüldüm ki yani önceden de tamam bizim ülkemiz hiçbir zaman muhteşem bir ülke olmadı ama ben hiç önceden böyle şeyler duymuyordum insanlardan. İnanılmaz göç vermeye başladık ve göç verdiğimiz insanlar da gerçekten ülkeye katma değer katacak insanlar. Göç aldığımız insanlar da denetlenmeyen, öyle sınırdan elini kolunu sallaya sallaya geçen. Mesela şey de çok kötü bakın. Türkiye'de tamamen yok olmuş bazı salgın hastalıklar varmış. Yani üstesinden gelinmeyi, kontrol altına alınmayı başarmış. Ve o salgın hastalıklar şu anda tekrar yayılıyormuş. Çünkü denetimsiz geçiyor insanlar sınırdan o yüzden. Ve sağlık sistemimiz de çok yetersiz artık. Böyle şeyler işte ya. İnsanlar ya tamam kaçmak isteyene de gerçekten saygı duyuyorum. Ve amacım Amacınız gerçekten Norveç'te bir kaldırımda bok parçası olmak da olabilir. Ama ben şahsi olarak şöyle düşünüyorum. Herkes böyle düşünürse inanılmaz depresif olacağız. Ya zaten üzgünüz, daha da üzgün olacağız. Bunun hiçbir yapıcı tarafı yok. Bundan bahsediyorum sadece. Neyse işte. Zaten ben Angaralı olmuşum artık. Yani çok üzülerek söylüyorum bunu. İlk ben şey yaptığımda, buraya taşındığımda insanlar bana mesela telefon açıyorlardı. Meryem ne haber? Nasılsın? Ya, Ankara'ya mı taşındın falan filan. Evet, ama döneceğiz biz yani. Kendime böyle şey yapıyordum. Çünkü Fatih de öyle demişti. Gerçekten biz tam bizim evlendiğimiz yıl 2018'de Ankara'ya taşındığım yıl patladı zaten ekonomik kriz. Dolar böyle 5'ten başladı. Ve o zamanlar gerçekten planlıyorduk dönmeyi İstanbul'a. İşte bir süre burada çalışacağız. İşlerimizde ilerleyeceğiz falan. Ondan sonra toparlanacağız. Orada bir yer açma şeklinde konuşmuştuk onunla. Ve ben hep bu plan üzerine düşünerek insanlarla konuşuyordum. Diyorlardı ki bana, aa Ankara mı ya, İstanbul'dan Ankara'ya mı taşındın? Neyse, alışırsın. Ve var ya, benim hayatımda en nefret ettiğim şeydi bu cümleydi. Alışırsın canım ya, alışırsın. İnsan nerelere alışıyor? Alışırsın. Diyordum ki hayır, alışmayacağım. Alışmıyorum. Asla Ankara'da yaşamayacağım. Yaşamayacağım abi. Ve şu an nasıl biliyor musunuz? İstanbul'a gidiyorum, 3 gün geliyorum ve canım Ankara'm, taşını toprağını öpeyim. 850 sene boyunca burada yaşamak istiyorum diyorum Fatih'e. Mesela böyle bir noktaya geldim 5 sene içerisinde. Hem ekonomik olarak, hem insan yoğunluğu, hem insanların hayatlarının kalitesizleşmesi, hayatın inanılmaz pahalanması, bu ifadeden nefret ediyorum. Hayat pahalılığı. Kriz işte, ekonomik kriz yani. Bir malum, insanların çok kullanmayı sevdiği kelimeler. Sanki kendi kendine olan bir doğal afetmiş gibi. Oysa ki öyle değil yani. Neyse. Mesela gittim, Kadıköy'e gittim. Arkadaşlarla takılacaktık. Ya resmen ben önceden birkaç tane yerimiz vardı. Otururduk, takılırdık orada mesela. Ama öyle bir hale gelmiş ki oturamıyorsun. Oturduğunda birbirini duyamıyorsun. Böyle bağırarak konuşman gerekiyor. Ya işte ben de şeyden geliyorum falan diye böyle bağırman gerekiyor. Ondan sonra Yoğurtçu Parkı'na gittik. Çünkü bence modada kesin böyledir. İnsan kaynıyordur yani. Bir de cumartesi akşamıydı. Tamam, kötü bir akşamda gittik ama yani cumartesi akşamı bile bir semtin o kadar kalabalık olması yasaklanmalı ya. Yoğurtçu Parkı'na gittik. Orası bile şeydi. Orası bile kalabalıktı bence. Kurtçuklar çıkar ya böyle, hayvan leşleri olur, kurtçuklar çıkar böyle. Aynı kurtçuk gibi insanlar vardı ve ben çok korkuyorum 5 yıl içerisinde, çünkü Ankara da öyle olacak gibi duruyor. Ve çok korkuyorum. Evet, gerçekten İstanbul muhteşemdi bu arada. Şu açıdan muhteşem, çünkü bütün herkes orada. Benim bütün arkadaşlarım orada neredeyse. O yüzden hem sosyalleşme anlamında, hem insanlarla iletişim kurma, insanlarla connection kurma bağlamında gerçekten harika bir yer. Bütün imkanlar ayaklarınızın altında, evet. O açıdan da muhteşem. Evet. Ankara'nın birçok noktada gelişmesi gerekiyor. Mesela insanlar bana çok kızıyor ama gerçekten toplu taşıması çok kötü Ankara'nın. Çok gelişmesi gerekiyor. Tabii ki İstanbul'un böyle artıları var. Ankara'nın da eksileri var falan ama sonuç olarak ben 5 yıldır Ankara'da yaşayan biri olarak artık İstanbul'da, bir de deprem korkusu da var tabii. Ondan dolayı herhalde dönmem diye düşünüyorum artık. Bir de ne oldu biliyor musunuz? Ay var ya, pazar günü bir planımız iptal oldu. Sonra Fatih dedi ki ben yoruldum, eve geçeyim dinleneyim biraz, akşama tekrar takılırız dedi. Ben de okey, ben de antika pazarına gidiyorum o zaman dedim. Fatih antika pazarlarında gezmekten biraz sıkılıyor. Ben bayılırım, saatlerce gezebilirim. O yüzden bir de şeyi aslında özlemiştim. İstanbul'da tek başıma takılmak, eski günlerdeki gibi. İstanbul'da çalıştığım ve öğrencilik yaptığım yıllardaki gibi tek başıma vapura binip kulağımda kulaklığımla bir yerlere gitmek. Bu çok özlediğim bir deneyimdi gerçekten. Onu böyle mikro olarak tekrar yaşamak istedim. Biraz da o yüzden böyle karşıya geçeyim bir antika pazarına gideyim dedim. Var ya bak başta böyle hiç beğenmedim. Çünkü tıpkı Ankara Ayrancı Antika Pazarı gibiydi. Ama sanki Ankara'daki eşyalar, dekoratif eşyalar da çok daha ucuzdu. Resmen yarı fiyatınaydı. Ya böyle kıç kadar çerçeveye, antika çerçeveye mesela 600-700 lira paralar istiyorlar İstanbul'da. Ama Ankara'da pazarlık yaparak 100 liraya falan bile alabiliyorsunuz. 100-200 liraya. Pirinç çerçeveleri falan. Bence yani çok gereksiz pahalıydı bazı şeyler. Ama sonra ne buldum biliyor musunuz? Sims 2'nin orijinal CD'lerini. Çocukken korsanını indirmek zorunda kaldım. Sude Belkıs bir tweet attı dün. Niyet ettim Allah rızası için çocukken içimde kalan her şeyi yapmaya amin diye. Bir tane de bu konuda TikTok görmüştüm. 30'larınız aslında 13 yaşındayken yapmak istediklerinizi utanmadan yaptığınız yaşlardır. İnsanın hayatındaki birçok şey o yaşlarda oluşuyor. Müzik zevki, hobileri. Sude de şey yazmış zaten. Çok güzel bir Winx Club çantam vardı. 7. sınıftayken almıştım. Bir kere dershaneye onunla gittim. İnsanlar güldü müldü. Utanıp takamadım sonra. O çantayı arıyorum şimdi takabilmek için. Ben de çok sevdiğim bir tane vit çanta vardı ama aşırı pahalıydı. Hep vitrinden bakıp geçiyordum o çantaya ve bunu arkadaşımla paylaşmıştım Naz'la. Arkadaşım bana onu bulup aldı o çantayı. Artık büyüdüğünüz için bunları belki kullanamıyorsunuz aktif olarak ama bunun çok farklı bir anlamı var bence. Sanki içinizdeki çocuğu iyileştiriyorsunuz bunları yaparak gibi hissediyorum. O yüzden ben de niyet ettim çocukken içimde kalan her şeyi yapmaya. Amin. Bir de ben bunları gördüm ağzımın suları aktı. Bir tane çocuk bir kolyeye çok umarsızca başka CD'leri falan yerleştiriyordu. Çok heyecanlı görünmemeye çalıştım çünkü antika pazarlarında bu kuraldır arkadaşlar. Yaparsanız 500 lira olur ama ne kadar derseniz 50 liradır. Bunlar ne kadar diye sordum. İçimden bunlar ne kadar? Tanesi 30 lira dedi. Ben içimden 4 tanesi 100 olur mu ya dedim. İçimden kabul etmesem bile alacağım bunları diyorum ama tamam ver dedi. Şimdi bir şekilde aldım ama şunda pazarlık işe yaramadı. Harry Potter'ın Scholastic yayınlarından İngilizce ilk basımı. Ekim 1998, 26 yıl. Bazılarınızla yaşıttır muhtemelen bu kitap. 100 liraydı bu da. Dedim ki ne olur en son ya 80 olur. Abla bunlar tek geliyor ya falan diye böyle bir tip çıktı. Oluyor ya öyle tipler. Öyle 100 liraya aldım yani. Size antikacıdan alışveriş yapma taktiği veriyorum. Bir de Birdcast çok boş muhabbet derler. Bakın size hayatta kalma skilleri öğretiyorum resmen. Mesela bana şunu da sordunuz. Bunu nereden aldın falan diye. Böyle dışarıdan böyle aşırı işte tatlı falan gözüktüğü için insanlar pahalı falan zannediyor. Ben bunu 100 liraya mı ne aldım biliyor musunuz? Öyle bir şey. Antika pazarına şeye gittim. Bir tane antika dükkanı var bu yakınımda. Oraya gittim ve dedim ki küçük ekranlı televizyon var mı? Gösterdi. Ben de çalışıyor mu bu? Sanki çalıştıracakmış gibi şey yaptım. O da abla çalışmıyor falan dedi. Ben de ne kadardı fiyatı? Falan böyle indire indire indire 100 yaptım galiba. 100 ya da 150 falan da herhalde tam hatırlayamıyorum. Ama gayet ucuza kopardım. Bir de bu arada Ender Yıldız Han'la tanıştım. Mesela bunu da 10 yıl önceki Meryem'e söyleseniz asla inanmazdı. Asla. Biri bana 10 yıl önce deseydi ki sen Cihan Kılıç'la ve Ender Yıldız Han'la en sevdiğin, uykusuzdan en sevdiğin iki çizerle oturacaksın, pizza yiyeceksin ve muhabbet edeceksin. Hatta 15 yıl önceki Meryem'e, 15 yıl önceki hiç inanmazdı. 10 yıl önceki de normal derecede inanmazdı. Biraz daha büyük olduğu için. Neyse. Bir tane video gördüm. Biraz ona sinirleneceğim izninizle. Bir tane 3. sınıf öğrencisi öğretmenine bir not yazmış, tamam mı? Öğretmen de bunu videoya çekiyor ve okuyor notu. Bunu beraber yorumlayalım şimdi birlikte. Ve bunun altında yorumlarda herkes ya çocuklar ne kadar saygısız da şöyle de böyle de falan da filan da böyle yorumlar. Ve bana bir şey böyle ters geldi. Dedim ki yok ya yani. Bir şey beni çok rahatsız ediyor ve bir iki kez izleyince neyin rahatsız ettiğini buldum. Şimdi beraber izleyelim.
Okuyorum. Hocam siz bir orospusunuz.
Özür dilerim. Veli toplantısında çıkarıp okuduğunu söylemiş. Öğrencilerin gözünün önünde değildi. Çünkü öğrencilerin gözünün önünde bunu okumak korkunç bir şey zaten. Veli toplantısında herhalde velilerini çağırmış, okuyormuş işte. Öğretmenim siz bir orospusunuz demiş çocuk.
Siz orospusunuz ve Max'ınız sizi çok ödev veriyorsunuz.
Ha, malsınız, çok ödev. Okuma yazmayı bilmiyorsun Allah aşkına ya. Yani dedim ki bu öğretmene hiçbir şekilde kötü bir şey söylemeden ve hakaret etmeden bu videoyu bitirmeyi başaracağım, bu podcast bölümünü. Ama okumayı bilmiyorsun.
Siz orospusunuz ve beyinsiz bir gerizekalısınız, müşerif malısınız. Yaz arkasında da hoca bunu okusun 3B. Kendinizi benim yerime koyun. Bunu ortaya çıkaracağım ve ben bu çocuğu istemiyorum sınıfımda.
Kendimi senin yerine koydum. Benim de böyle öğrencilerim oldu. Hiç bana direkt olarak küfür etmediler. Kişisel algılaması çok normal. Çünkü orospusun, malsın denmesi herkesin böyle sinirlerini hoplatır. Benim başıma böyle bir şey gelse, tabii ki eğer bir çocuk bu şekilde ağır ağır küfürler edebiliyorsa, hem de bir otorite figürüne, bir öğretmene, normalde çocuklar öğretmenden höt dese altlarına sıçıyor yani birçok çocuk. Öyle göstermeseler de çok yaramaz çocuklar bile düzgün konuştuğu zaman, çünkü sen onu orada eğitmek zorundasın, o seni orada bir eğitmen figürü olarak görmek zorunda, arkadaşı olmadığını bilmek zorunda o çocuk. O tarz hareketler yapamayacağını, küfür edemeyeceğini, kötü sözler söyleyemeyeceğini bilmek zorunda. Ailesi öğretmediyse biraz iş sana düşüyor. Öğretmen olduğun için sen öğretmek zorundasın. Bir yere kadar tabii ki öğretebiliyorsun ama en azından sınıfta hayvanlık yapmayacak seviyeye getirmen lazım. Bunu geçtik. Benim başıma böyle bir şey gelse ve çok ödev veriyorsun, orospusun falan. Tabii ki ettiği küfürler nasıl bir ailede yetiştiğinin, nelerin okey olduğunun, ailesinin nasıl davrandığının ve ona dışarıda nasıl davranabilmesine onay verdiklerinin çok büyük işaretleri bence. Zaten bir çocukta sorun varsa %1000, eğitim psikolojisi 101, çocukta sorun varsa %1000 ailede sorun oluyor. Yani anne babanın yapamadığı bir şeyler, öğretemediği bir şeyler veya çocuğa sağlayamadığı bir ortam oluyor. Onu geçtik, bu zaten cepte. Yani çocuğun ve ailesinin ne kadar sorunlu olduğunu biliyorum. Ama bu olaydan kendime şöyle bir pay çıkarırdım. Bu çocuk bana bunları söyleyecek, ya bu notu oku, yani böyle bir raddeye geldiyse bu çocuk, bu kadar kural tanımaz, otorite tanımaz olmasını geçtim. Bana sinirlenmesinin, öfkelenmesinin sebebi çok ödev vermemse, belki de bu ödev sistemimi gözden geçirmem gerekir. Belki de çocuklarla daha iyi iletişim kurmam gerekir diye düşünürdüm. Tabii ki küfürlere çok kızardım ve nasıl bir ailede ya bu bir red flag'dir. Bu çocuğun korkunç bir ailede büyüdüğünü, yetiştiğini gösteriyor. O aileyi hemen çağırırdım, onlarla iletişime geçerdim. Yani bu çocuğun yaptığı asla normal değil. Aileyi düzeltemezsin bu arada. Ama en azından çocuk hakkında konuşarak durumu daha sağlıklı bir noktaya çekmeye çalışırsın. Bir de bence şöyle diyor zaten. Ben bu çocuğu istemiyorum sınıfa. Ya bu bir öğretmen işe daha profesyonel yaklaşmalı. Ya kendine orospu de, ya küçücük çocuk. Kendine orospu dendiği için resmen alınmış şey olmuş böyle. Gururu kırılmıştan da öte bir şey. Sanki böyle namusuna laf edilmiş gibi saçma sapan davranıyor. İngiliz öğretmenliği okudum. Sınıf öğretmenleriyle falan, diğer öğretmenlik okuyanlarla aynı binada okudum. Ve o kadar sığır sığır tiplerle okudum ki ben, biliyor musunuz? Çok aptal ve mal tiplerle okudum yani. Tek amacı öğretmen olayım, 3 ay tatilim olsun, oh devlete götümü yerleştireyim, çocuğa da yalandan bir şeyler öğretirim kafasında. Böyle küçük şehirlerden falan gelen ve kendini geliştirmek için hiçbir şey yapmayan. Ya bir İstanbul'a gelmişsin, bir sosyal etkinliktir, bir sanat etkinliğidir, bir boka yani ilgi duy değil mi? Bir şeyler yapmaya çalış çünkü çocukları eğiteceksin sen. Yok abi, sıfır. Tabii bu biraz değil, çok büyük bir oranda devletin de ayıbı. Devletin de suçu çünkü mülakatlar liyakate göre yapılmıyor. Atamalar da çok torpilli bir şekilde yapılıyor. Onlar böyle ÖABT, işte bilmem KPSS falan gibi sınavlarla ölçülebilecek şeyler değil de o sınavlar bir nebze ölçebiliyor. Gerçekten mal ve sığır olanları o sınavlar eleyebiliyor. Ona eyvallah ama idealist insanlar bulmaya çalışıyor. O kadar neyse, 1000 yıllık muhabbet işte, liyakatsizlikten dolayı olan bir şey. Düzgün insanları getirseler asla böyle olmaz. Ha çocuk şöyle, yaptığının bir sonucu olduğunu, bir bedeli olduğunu öğrenmek zorunda. Artık ne terapimi görsün, artık ne yapsın bilmiyorum. Bir şekilde o olay profesyonel olarak ele alınmalı. Belki gerçekten başka sınıfa alınabilir ama bunun sebebi bana orospu dedi, ben bunu okutmam olmamalı. Sen bir bok yedin ve o yaptığı şeyin sonucu budur. Hayat böyledir. Hayatta kötü şeyler yaparsan hiç kimse seni kayırmaz. Hiç kimse sana çocuksun veya gençsin veya erkeksin diye pas vermez. Sonuçsuz, sebepsiz, sonuçsuz yetiştirildikleri için aileleri tarafından böyle şeyler çok daha kolay oluyor. Maalesef. Ve büyüyünce de her şey hakları olduğuna falan inanıyorlar. Neyse. Bu davranışa eğer pas vermezsen, bu davranışın normal olmadığını o öğrenciye başarılı bir şekilde anlatabilirsen o çocuğu kurtarabilirsin. Ama burada böyle bir şey görmüyorum ben. Burada böyle bir sonuç yok. Diyor ki sadece, siz kendinizi benim yerime koyun. Size orospu dense ne yapardınız? Hiç profesyonel değil. Yaklaşımını hiç beğenmedim. Bir de şöyle paylaşılmış. Biz öğretmenlere kırmızıyla ve kırmızı ve kocaman puntolarla. Biz öğretmenlere saygı duyan bir nesildik. Ne ara bu hale geldik? Çok üzücü. Ne ara bu hale geldik? Çünkü çocukların her şeye hakkı olduğunu zannederek yetiştiriyorlar. Çok yanlış bir yetiştirme metodu bu. Çocuklarına asla hayır demiyorlar. Ve böyle minik deccaller ortaya çıkıyor ama kurtarılabilir mi? Gerçekten düzgün yöntemlerle yaklaşırsanız mümkün. Ama zannetmiyorum maalesef. Neyse ya. Bugünlük bu kadar diyelim o zaman. Hepinizi çok çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.